Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Ömer Akat'a teşekkür ederiz.
Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.
Parilüs, günaydın. Radyo Agos'tan merhaba, ben Robert Koptaş.
Ben Karin Karakaşlı.
Bir hafta bant yayınıyla geçtik. O bir haftadan sonra da kıyamet koptu. Hem Türkiye'de hem dünyada. Bayağı şeyler değişti. Parilüs, günaydının yanına galiba Rojbaş ve dünden sonra da bir şalom daha eklememiz lazım. İlk programlarda yaptığımız
gibi. Evet. Her şekil hareketliydik doğrusu.
Hepsini konuşacağız. Bu haftaki manşetimiz gazetenin manşeti. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in gayrimüslimleri yurt dışına gitmek zorunda kalan, ülkelerini terk etmek zorunda kalan Türkiye vatandaşı azınlıkları yeniden Türkiye'ye davet eden açıklamalarıyla ilgiliydi. Bakan iki hafta önce Berlin'de, geçen hafta da Moskova'da aynı daveti yeniledi. Biz de dön demesi kolay manşetiyle bu konuya eğildik. Ama belki bundan çok daha önemli de Türkiye açısından konularımız var. Tabii ki Nevroz'da PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı açıklama ve onun yankıları, Hasan Cemal'in milliyetten ayrılmak zorunda kalması, dün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Tayyip Erdoğan'dan dilediği özür, bütün bunları konuşacağız. Saat 9.30'dan itibaren Cengiz Çandar, Radikal Gazetesi yazarı Cengiz Çandar konuğumuz olacak. Kürt sorunundan başlayarak diğer bütün meselelere değeceğimiz uzunca bir sohbet gerçekleştireceğiz kendisiyle. Diyelim, bu bilgiyi vermiş olalım ve kendi diğer gündemimize, gündemin daha az önemli başlıklarına doğru devam edelim.
Az önemli dediğimiz de aslında bütün dünyanın gözünü diktiği Papa François'un tahta çıkma merasimiydi. 19 Mart Salı günü Roma'da gerçekleşti. Yine Buğra Poyraz'ın içeriden aktarımıyla biz de okurlarımıza yansıttık bu gelişmeyi. Papa'nın tahta çıkma merasiminde bu kez kayda değer olan Ekümenik Patrik Bartolomeos'un da törene katılması oldu. Kendisine tahsis edilen özel uçakla Roma'ya giderken yanına aynı zamanda Türkiye Ermenileri Patrikhanesi'nden Başepiskopos Aram Ateşyan ve Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Alunşyan'ı da aldı. Böylelikle mezhepler arası ilişkiler açısından çok özel bir işaret verilmiş oldu aslında.
Evet, bizim haberimiz de bu Roma ve İstanbul, yani Katolik Kilisesi ve Ortodoks Kilisesi arasındaki yakınlaşma bağlamında değerlendirdi bu yazıyı. Ama Papa'yı bekleyen Papa François'yı veya İtalyanca söylenişiyle Papa Francesco'yu ya da İngilizce söylenişiyle Papa
İngilizce
Francis'i.
İngilizce yasak. Öyle mi? Francis yokmuş. François
Ermenci,
ya da.
Ermencesi nasıl oluyor acaba bunu?
Vallahi hakikaten.
Biliyor muyuz?
Yok, bilmiyoruz. Öğrenelim. Öğrenelim.
Papa François diyoruz değil mi Agosta? Pekala. Fransızca ekolünün etkisiyle.
Evet.
Papa François'ın belki daha da ciddi sınavları var. Belki değil, daha önemli sınavları var. Tabii Hristiyan dünyasındaki İslamofobi meselesi önemli bir engel olarak duruyor. Ratzinger, önceki papa, şu an emekliye ayrılan papa, bu konuda pek de olumlu bir izlenim bırakmayacak sanırım tarihe bazı açıklamalarıyla. Sonrasında İstanbul'a gelse, bir şeyleri düzeltmeye çalışsa da en azından başlangıç itibariyle çok olumlu bir izlenim bırakmamıştı. Aynı zamanda geçen haftaki haberlerimizde de vurguladığımız gibi bu Katolik Kilisesi içindeki cinsel taciz, özellikle çocuklara yönelik suçlamaları, iddiaları ve bazı kanıtlanmış olaylar da Papa'nın başını artacak gibi görünüyor. Ama bir başka gerçekte sanki bu değişim tam da bu sorunların üzerine gitmek. Bu anlamda Katolik Kilisesi'ni daha yumuşak, daha ılımlı, daha açık bir pozisyona doğru yönlendirmek için yapılmış gibi de görünüyor. Bakalım neler olacak ileride.
Ermenistan'a çevirelim sonra gözümüzü. 18 Şubat'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %37 oy oranıyla ikinci olup muhalefeti de ve muhalif hareketin ivmesini de etrafında kenetleyen Rafi Ovanesyan'ın başlattığı açlık grevi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın iktidarı devretmesi talebi gündemde. Arkadaşımız Lilit Gasparyan da kendisiyle görüştü. Aynı zamanda Ermenistan bir yandan da iktidar için bir hayli önem arz eden 5 Mayıs'taki belediye başkanlığı seçimlerine hazırlanıyor. Ama muhalefet halen bir ders almamış olacak ki ortak bir duruş sergileyememeye devam ediyor. Bu noktada da Hovhannisyan'ın sözleri bir hayli havada kalıyor.
Evet, Ermenistan üzerine konuşurken, seçimler üzerine yazarken programda da burada da daha önce tartıştık. Önümüzdeki 5 yılın çok kritik olacağını söylüyorduk. Hem iktidar hem muhalefet açısından, çünkü bir dönüşüm bekleniyordu. Muhalefet şimdilik bu sınavı çok iyi verememiş gibi görünüyor. Hovhannisyan Barrevolution, yani merhaba devrim hareketiyle önemli bir ivme yakaladı seçimden sonra. Önemli bir umuda dönüştü. Ama hem Hovhannisyan'ın biraz böyle top çevirir, fazla laf etmekten kaçınır, orta yolcu tavrı mı diyeyim artık bilmiyorum. Hem de muhalefetin diğer unsurlarının bir türlü bir araya gelmek istemeyişleri muhalefet adına biraz umutsuz bir tablo çiziyor. Mayıs'ta Yerevan Belediye Başkanlığı seçimleri var. Bu seçim çok önemli. Ermenistan seçmeninin yaklaşık 2/3'ü Yerevan'da, başkentte yaşıyor ve mali kaynakları belediye önemli anlamda kontrol ediyor. Dolayısıyla Yerevan Belediye Başkanlığı alan ülke yönetiminde de önemli söz sahibi oluyor. Burası muhalefet için bu sınav bir araya gelme imkanı sağlıyordu ama görünen o ki muhalefet böyle bir adımı atmayacak. Herkes kendi çıkarının peşinden koşmaya devam ediyor gibi görünüyor. Ama Hovhannisyan'ın açlık greviyle devam eden ve 9 Nisan'a verdiği tarih, yani Sarkisyan'ın yemin töreni için verdiği iktidarı devralma daha doğrusu eylemi ya da bu grevle beraber umduğu sonuç ne olacak, nereye varacak onu çok da bilmiyoruz. Açıkçası uzaktan anlaması da çok kolay değil. Bir açlık greviyle bir cumhurbaşkanı adayı ne elde edebilir? Ne olacak? Rejim buna ne kadar müsaade edecek? Soruları uzaktan sorulmaya ama cevabını bulamamaya devam ediyor.
Aslında daha somut olan bu belediye başkanlığı seçimleri için belki ortaklaşılabilmesiydi. O zaman hani bu ivmeden de bir ders alınmış, onun gereği yapılmış gibi hissedilebilirdi herhalde. Ama o olmamış.
Dolayısıyla muhalefet adına da şu sonuca yaklaştırıyor insanın kanaatini. Yani gerçekten bir memnuniyetsizlik, rejim değişikliği talebi değil de sanki bütün muhalif unsurlar kendi çıkarının peşinden koşuyorlarmış gibi bir durum. Dolayısıyla da yan yana gelememeleri gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu da tabii Ermenistan siyaseti adına çok sevindirici bir gelişme değil.
Gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz. Bir diğer haberimiz bu sefer Türkiye'nin içinden Ermeni tarihine dair çok şey söyleyen ve dolayısıyla aslında geleceği de başka tür şekillendirme imkanı olan Akrabamı Arıyorum öyküleri. Biz onlara kısaca hani kod adıyla böyle diyoruz. Bir hayli fazlalar, sayıları ne kadar bilinmiyor. Bu seferki Muş'tan. Genelde biz ilanlarla aşinayız konuya. Bir ilan verilip 1915'te yakınlarını kaybedenlerin izini kaybettikleri aile bireylerine aradıklarına şahit oluruz. Bu kez CHP Muş İl Başkanı eşi İsmail Adanur'la birlikte Süslü Hanım Agos'u ziyaret etti. Ve aynı zamanda bu radyo programlarımızın gizli kahramanı arkadaşımız Emre Ertani'ye kendi akrabalarını, hikayesini paylaştı. Annesinin amcasını arıyor Süslü Adanur ve bütün hikayeyi de aslında dedesinden öğrenmiş. Bizim için çarpıcı olansa bu akrabaların aranma öyküleri üzerinden aslında şimdiye kadar konuşulmasından imtina edilmiş bir sürecin başlaması. Hrant Dink'in tabiriyle ölenler üzerinden değil kalanlar üzerinden konuşulması. Ve aynı zamanda CHP Muş İl Başkanı İsmail Adanur, ben arkamda aşiretimde olduğu için açıkça eşimin Ermeni olduğunu söyleyebildim. Ama bunu söyleyemeyenler çok diyor. Yine dedem Melemolla Süleyman Alim de 15 döneminde Muş müftüsüydü. Dinimizde böyle bir şey yok, yaptığınız büyük günahtır diyebildi. Ama bu şekilde hareket etmeyenler de çok oldu. Ve zaten onların da açması gereken bir yol var diyor.
Süslü Adanur, eşi İsmail Adanur ve oğlu Deniz'le birlikte Agos'u ziyaret ettiler 2 hafta önce cumartesi günü. Orada tanıştık, orada hikayesini anlattı. Daha sonra Emre arkadaşımız kendileriyle tekrar görüştü ve hikayelerini derledi. Birçok Ermeni ailesinin yaşadığı ağır ölümlerle, ailenin parçalanmasıyla sonuçlanan bir 1915 soykırım hikayesi. Ama İsmail Adanur'un vurguladığı Muş'ta çok sayıda kimliğini gizleyen Ermeni var. 100 binlik Muş nüfusunun yaklaşık 15 bininin ailesinde mutlaka Ermenilik vardır. Bunların 3 bini bunu açık açık ifade ediyor. Açıklaması da kayda değer. Hani haber olarak da üzerine gidilmesi gereken bir şey. Oral Çalışlar Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, o da birkaç hafta önce Muş'taydı. Onun izlenimlerinde de benzer bilgiler vardı. Bu kimliğini gizlemek zorunda kalan veya İslamlaşmış, Müslüman olmuş, hayatta kalmak için Müslümanlığa geçmiş Ermeniler Anadolu'da hangi şartlarda yaşıyorlar, hangi haleti ruhiyeyle yaşıyorlar? Galiba bu konuyu önümüzdeki dönemde çok daha fazla konuşacağız.
Ermeni dünyası açısından bir diğer diyeyim dört gözle aslında beklenen günler 31 Mart'ta Surp Sadik Paskalya Yortusu. Ve bu pazar itibariyle de şöyle hayli ağırlıkta olan dini olarak ve geleneklerle de bir hayli perçinlenmiş günlere girmiş durumdayız. Paskalya'dan önce Apostolik Ermeni Kilisesi'nin öğretisine göre bir büyük hafta boyunca, Avak Şapat denilen hafta boyunca kiliselerde özel ayinler yapılıp tövbe duaları okunuyor. Bu pazarda Zagazart'la İsa Mesih'in Kudüs'e girmesi gündeme getiriliyor ve ondan sonraki her hafta, yani haftanın her gününün kendine ait bir hikayesi ve halkın da yakından iştirak ettiği özel törenleri var.
Evet, kutsal hafta, yani Avak Şapat, İsa'nın çarmıha gerildiği, öldüğü, gömüldüğü ve daha sonra da dirildiği hafta. Hristiyanlar önümüzdeki hafta pazar günü İsa'nın dirilişini ve aslında hayatın mucizelerini kutlayacaklar. Bu hafta pazartesiyle başlayan hafta dua ve tefekkür haftası. Özellikle perşembe akşamı Latik İşer dediğimiz ağlama gecesi ayini çok önemlidir. Orada bilenler bilir, İsa'nın havarilerinin ayaklarını yıkaması, yani bir öğreticinin alçak gönüllülüğü, tevazu, mütevazılığın simgesi olarak töreni de kiliselerde gerçekleşiyor. Din adamları çocukların ayaklarını yıkıyorlar. O tevazuun öğrettiği şeyin kiliseye hakim olması dileğiydi. Bizim herhalde her zamanki arzumuz. Hristiyan olmayanların da, inanan veya inanmayan, Müslüman veya başka dinlerden bu haftaki ayinleri, özellikle perşembe akşamki o ağlama gecesi ayinini takip etmeleri onlar açısından önemli bir deneyim olacaktır diye düşünüyorum. Kiliselerin kapıları açık. Neden olmasın? Herkes gidip ayini takip edebilir.
Biz de benzer bir yaklaşımla aslında Musevi toplumunun 1115 yıllık bir köklü geleneğine, Or Ahaim Hastanesi'ne sayfalarımızı açtık. Biraz oraları öğrenelim. Osmanlı döneminin salgın hastalıklar sırasında kurulmuş olan ve aynı zamanda artık hastane olmak dışında tabii kök salmış bu yapısı aracılığıyla bir miktar hem Balat Musevi Hastanesi'nin tarihçesini hem İstanbul'u ve Musevi toplumunu konuk edelim istedik.
Evet, o konuk etme vesilesiyle de Ladino bir şarkıyla programa devam edelim. Janet ve Jacques Esim'in seslendirdiği Ija Mia Mi Querida, yani bir kızım benim, bir baba ile kızının konuşması. Agos'un eski yazı işleri müdürlerinden Aris Nalcı ile eşi Linda'nın 2 gün önce bir çocukları oldu. Bir kız değil gerçi. Azat Ali'nin bir oğlan doğdu. Bahtı açık olsun, analı babalı büyüsün. Amin. Ve onlar için gelsin. Janet ve Jacques isimden geliyor.
Janet ve Jacques cesalamar que la mar está en fortuna mira que te va a llevar que la mar está en fortuna mira que te va a llevar
que me lleven que me traiga mano mano mano siete frutas de hondo preto para salvar del amor que me gruta pesce preto para salvar del amor
Dija mia mi querida mana mana man no te eches al mar que el mar está en fortuna mira que te va a llevar que el mar está en fortuna mira que te va a llevar
de onudo que me gruta pesce preto para salvar del amor que me gruta pesce preto para salvar del amor que me gruta pesce preto para salvar del
amor. Radyo Agos'tan tekrar merhaba. 9.30'dan itibaren Cengiz Çandar'la Türkiye ve Dünya gündemini konuşacağız. Cengiz Çandar az önce geldi ama biz kendi manşetimizle programa devam edelim. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in gayrimüslim azınlıkları, Türkiye'yi terk etmek zorunda kalan Türkiye vatandaşı gayrimüslimleri ülkelerine davet eden konuşmasını manşete taşıdık ve dön demesi kolay dedik. Pardon, özür dilerim, ne dedik? Dön demesi kolay, evet öyle dedik. Kolay mı?
Dön demesi kolay da yani dönmesi zor anlaşılan oldu. Önce Ömer Çelik'in açıklamasını kısaca hatırlatalım. Geçmişte azınlıklara karşı yapılan bazı yanlışlıklar artık söz konusu değil. Türkiye tüm kimlikleri tarihsel mirası koruyan bir demokrasi haline gelmiştir dedi Çelik. Benzer açıklamalar Başbakan Erdoğan Yunanistan'dayken de Rum azınlıkları üzerinden dile gelmişti. Son dönemde hükümet cenahında gayrimüslim azınlıkları geri çağırma yönünde bir hamle görüldüğünü söylemek yanlış olmasa gerek. Yalnız bunun altı tabii doldurulmayıp çok şık cümleler halinde sarf edildiğinde aynı şıklıkla biraz mütebessim bir ifadeyle yurt dışında çok zor şartlarda hayat kurmuş olan kişiler tarafından karşılanıyor. Ama onların tabii kafasında bir dönem ve halen buranın vatandaşı olan insanlar olarak bir hayli soru işaretleri var. Emre Ertani de İsrail'deki Türkiyeliler Birliği basın sorumlusu Rafael Sadi, İstanbul Rumların Evrensel Federasyonu Başkanı Niko Uzunoğlu, uzun yıllar Avusturya'da yaşayıp Türkiye'ye dönen Süryani Naum Melo ve Paris'te yaşayan Nor Haraç gazetesi redaktörü Harut Yungobelyan'ın şahsında kısaca soruşturup bir nabız tuttu.
Yani bir Yahudi, bir Rum, bir Ermeni, bir Süryani. Fıkra evet, gibi.
Temsili.
Bizim gülmeye çok ihtiyacımız var bu tip fıkralara ama maalesef çok gülemiyoruz. Herant abinin bir yazısında da fıkralaşsak da farklılaşsak, farklılaşsak da fıkralaşsak diye.
Farklılaşamadık da hepsi de aynı şeyi söyledi üstelik.
Dertler ortak evet. Ama en azından farklı yönlerimiz var. Farklı yönlerimiz bizi ayırmıyor. Biz onları özümüzün bir parçası olarak taşımak istiyoruz. Ortak yönlerimizle de tekrar tekrar buluşmak istiyoruz. buluşmak için de işte hükümetin, devletin yapması gereken bazı şeyler var. Sadece sözle olmuyor, lafla peynir gemisi yürümüyor. Sözün de değerini yatsımamak lazım. Yani geçmişte bu tip açıklamalar yapılmıyordu. Tam tersi dışlayıcı, ayrımcı, öfke dolu, düşmanlık üreten açıklamalar yapılıyordu. Dolayısıyla Ömer Çelik'i de çok suçlayamıyorum. Önemli buluyorum ben. En azından söylemin değişiyor olması cepte bir şey olduğunu söylüyor. Ama insanlar yıllar önce ülkelerini terk etmek zorunda kalmış, acı hatıralarla, travmalarla memleketlerini terk etmek zorunda kalmış insanlar dönmeleri isteniyorsa haklı olarak bazı güvensizlikler duyuyorlar. O güvensizliklerin ilacı da bazı güvenceler vermek. O güvenceler de bazı yasal, bazen hukuki, bazen başka anlamda adımlarla mümkün. El konulan mülkler meselesinin sorun olmaya devam ettiği bir Türkiye'de, ders kitaplarının ayrımcı söylemi yeniden ürettiği bir Türkiye'de insanlar haliyle kendilerini çok rahat hissetmiyorlar.
Kaldı ki gidenler aynı zamanda vatandaşlık haklarının iadesini bekliyor haklı olarak, ki eşit vatandaşlık biz kalanlar için de bir hayli talep olarak içinin doldurulması hala özlemle beklenen bir husus. Dolayısıyla iş gelip dayanıp şuna dayanıyor, yani bir karşılıklı güven tesisi.
Ben açıkçası bu tip çıkışların fazlasıyla 1915'in yıl dönümü olan 2015 ile de alakalı olduğunu düşünüyorum. Hükümetin bu tarihe giderken, yaklaşırken üzerindeki özellikle dış baskıyı azaltmak yönünde bazı çalışmalar içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu anlamda bazı sivil toplum kuruluşlarına bazı görevler tevdi edildiğini duyuyoruz. Biraz PR çalışması, biraz lobi çalışması anlamında. Hani bizim gayrimüslim vatandaşlarımıza karşı kompleksimiz yok demek için de bu tip çıkışlar yapılıyor. Yapılsın, yapılmasın demiyoruz ama işte dediğimiz gibi altının nasıl doldurulacağı önemli. Beklentimiz ve insanların da genel olarak beklentisi bu yönde. Biz Ömer Çelik'ten bir demeç almaya çalışacağız bu hafta. Yani bu yaptığı açıklamaların altını doldurmasını aslında bizzat kendisinden isteyeceğiz. Umarım röportaj talebimizi kabul eder ve umarım söyleyecek somut adımlar anlamında bir şeyleri vardır.
Biz de onları manşete taşımaktan ve bir vesile olmaktan epey bir mutluluk duyacağız.
Evet, yine bir şarkıyla devam edelim mi?
Kalan Müzik tarafından 2002 yılında yayımlanan Süryani Müzikleri seçkisinden geleneksel bir halk şarkısı geliyor. Bir hali fena.
Söyle
adı.
Bakalım. Dene.
Deneyeceğim canım. Kumu Duruk Dina Şeyhani.
Thank you.
Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Ömer Akat'a teşekkür ederiz.
Radyo Agos. Kainatın tüm renklerine açık radyo. Reklamlar.
Ahmet, Mehmet, Ayşe, Hande, Akbanklı, Akbanklı. Herkesin alın teri yıllardır onda saklı. Binlerce bankacının aklı, parlak aklı. 65 yıldır burada Akbank'ta, burada saklı. Akbanklı hep farklı, bu da Akbank'ın farkı. Akbank'ın farkı. Akbank'ı hep farklı.
Yapı Kredi, Süper Kredi.
Günde 5 liraya 5000 lira süper kredi. Başvurmak için hemen bireysel yazıp 44.11'e gönderin. Ayrıntılı bilgi kredişimdi.com.tr'de.
İşte destek budur burada. Hizmetli sınır yoktur.
32. İstanbul Film Festivali, 30 Mart, 14 Nisan. Biletler, festival sinemaları ve Biletix'te. Hafta içi gündüz seansları 5 TL. Ayrıntılı bilgi için film.iksv.org.
Anlatacak bir hikayen olur. Fena mı? İşte böyle böyle bir gece yaşamıştık dersin.
Reklamlar bitti.
Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo.
Aranjmandan özgün bestelere, 45'lik mütevazı plaklardan dev bir sektöre Türkçe pop'un 40. Dünya dönüyor. Hazırlayan ve sunan Naim Dinmen. Her cumartesi saat 12'de Açık Radyo'da.
Haftaya buluşalım haftaya. Kaç saat bekledim, kimse yok ortada. Haftaya buluşalım haftaya. Kaç saat bekledim, yok ortada.
Bir bağımsız yayının, bir hareketin hatta düzenli bir şekilde bağışlarla, desteklerle yaşaması ve insanların buna gerçekten inanarak sürekli olarak devam etmesi aynı zamanda yeni bir kültürün de gelişmesi anlamına gelebilir. Kültürü gerçekten kendi istediğiniz, sürmesini istediğiniz, desteklediğiniz, önem verdiğiniz şeyi siz aslında yaratmış oluyorsunuz bir anlamda. Bu da önemli bir kültür herhalde.
Radyo Agos.
Radyo Agos bugün mekan değişikliği sonrası ilk programını yapıyor. Ve tebdili mekanla birlikte içinden çıkamadığımız bütün gündemleri de paslamak üzere her tür nazımızı çeken bizim abimiz Cengiz Çandar'ı buraya getirdik sağ olsun, geldi.
Dün ben korkarak mesaj da ancak şey yapabildim kendisine. Telefon açmaya çekindim, gelir misin yarın sabahın köründe programa diye.
Nasıl kabul etti ben de anlamadım ama.
Hayır deme şansın var mı diye cevap yazınca.
Aslında çok kibarca bulaşmayın bana demiş ama işte yüzsüzlük diz boyu.
Evet, anlamıyoruz öyle kibarlıkları.
Yani işte karım beni galiba daha iyi tanıyor ya da seziyor. Doğru bir tespit.
Bazen tanımamak iyi sonuç verebiliyor demek.
Ama hiç tınmayınca karşı tarafa geldik yani.
Kocaman kocaman olaylar oldu bu hafta aslında. Yani Nevroz'da Öcalan'ın yaptığı açıklamayı tabii ki yorumlayacağız. Dünkü İsrail'in özrü de aslında birçoğumuz için sürprizdi. Belki bilenler vardı alttan alta diplomatik görüşmeleri. Ama o da çok çok büyük bir gelişme aslında sanki. Ve işte Hasan Cemal depremi var. Bizim konuşmak istediğimiz, özellikle gazetede de sürmanşete taşımak istedik onu. Çünkü basında bir anlamda Hasan Cemal gibi birinin yazamayacak bir ortama ortak bir tepki geliştirilememiş olması bizi biraz sıktı, üzdü. Bütün bunları konuşalım istiyoruz. Ve önce Öcalan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Birkaç ay önce hayal dahi edilemeyecek bir noktadayız galiba. Siz nasıl yorumluyorsunuz gelinen noktayı?
Yani bir, çok önemli. İkincisi çok olumlu. Üçüncüsü çok ilginç. Yani çok sıfatını başına koyup sıfat mı? Benim dil bilgim de zayıftır aslında da. Çok'u önüne ne koyarsanız o bütün o çokları kaldırabilecek değerde, önemli bir gelişme.
Olumlu çokları ama.
Olumlu şu anlamda, yani şimdi 3 ay öncesini bundan düşünürsek 2013 yılına biraz karamsar duygularla giriyor idik ve 2014 yılı Türkiye'de iki büyük seçim, bir tanesi işte yerel seçimler ve yerel seçimler dediğimiz zaman sadece büyük şehirlerden ziyade ülkenin bütün dengelerini etkileyecek anlamda Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde nasıl cereyan edecek merakını yaratan yönü vardı ve dolayısıyla PKK, BDP bütün o alanları kapsayan bir önem taşıyordu ama daha önemlisi 2014 itibariyle Türkiye tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanlığı halk oyuyla seçilecek ve şu andaki başbakan Tayyip Erdoğan'ın da en iddialı ve ihtiraslı adayı olduğu biliniyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri hiç vukuatsız olmadı bugüne kadar. Her zaman öncesi işte suikastler, darbe girişimleri, bir sürü karışıklık, can kayıpları, yani zorlu ve kanlı bir girizgahı oldu. Bunun haydi haydi öyle olacağı tahmin ediliyor. Bölgedeki manzara da işte Suriye'de özellikle böyle bir iklimi besleyecek özellikleri vardı. Bu ülkenin en büyük kamburu ve mide ağrısı, sancısı, beynindeki tümörü, her şeyi olumsuzluk anlamında Kürt sorunu iken o da çok iyi bir sinyal vermeyen görüntüdeydi. Hepsi birleştiği zaman bir hayli karamsar tabloda yeni yıla doğru adım atarken birdenbire bu 3 ay içinde hayal bile edilemeyecek bir takım gelişmeler oldu. O bakımdan olumlu zaten nereden baksanız.
Bütün bu olanları şu ana kadar yaşananları en azından ve az çok bildiğimiz kadarıyla da geleceğe dair, yakın geleceğe dair planları, üzerine anlaşılan noktaları, sizin TESEV raporundaki aslında örgütün silahsızlandırılması bağlamında değerlendirebilir miyiz? Yani örgüt silahsızlandırılıyor ama Kürt sorunu da çözülmüş oluyor mu bununla beraber?
Örgütün silahsızlandırılması bile belli bir süreci talep ediyor. Yani Türkiye'de bir önemli yanılgıya bence gördüğüm kadarıyla yol açılıyor gibi oldu. Bundan sonra da olur mu bilmiyorum ama yani sanki biraz da tabii bu başbakanın imajını, iktidarını cilalamak dürtüsüyle yakın çevresi tarafından ve yakın çevresinin içine basının %50'den fazlası giriyor şu anda. Belli kontrol mekanizmalarıyla öyle bir hava yaratıldı ki bitti bu iş, tamamdır. İş çözüldü çünkü işte silahsızlanıyor PKK. Onun ilk adımı olarak belli bir tarihte sınır dışına Türkiye'deki güçleri de çekiliyor. Arkasından da kim nereye gidecekse dağdakiler, işte onlar konuşuluyor. Avrupa'da bir ülkeye mi gidecek, nereye gideceklerse gitsinler. Ama zaten o da aşağı yukarı bağlanıyor. İş bitmiştir gibi. Şimdi öyle bir durum yok. Yani Abdullah Öcalan'ın yani kötü bir durum değil. Son derece olumlu bir noktadayız ama bu kadar pembe bir görüntüde de değiliz. Ve tam tersine bundan sonrası önemli. Fakat bir sürecin başına sonu iyi bitecek bir ya da iyi bitme ihtimalinin güçlü olduğu bir sürecin başına gelebilmiş olmak. Dersimizin orasına zaten bir türlü gelemiyorduk. Yani kitabı yazacağız, ön sözü yazılamıyor kitabın. Kitap da yazılamıyordu. Şimdi ön sözü yazıldı bu 48 saat önce Nevruz'da bu Abdullah Öcalan'ın konuşma içeriğiyle, en azından onu söyleyebiliriz. Anlatmak istediğim şu: şimdi silahsızlanma da bir süreç işi. Kaldı ki silahsızlanmanın sağlanması, yani PKK'nın silahlarını bırakması tek başına çözüm değil. Fakat PKK ile Kürt sorununun çözümü, bu iki durum birbiriyle öyle entegre olmuş, iç içe girmiş durumda ki silahsızlanmana giden yol aynı zamanda Kürt sorununun çözümünde de adımlar atarak olabilecek bir şey. Yani Kürt sorununda çözüm yolunda adım atmadan PKK'nın tedricen de olsa, zaman içinde de olsa silahsızlanmasını da sağlayamazsınız. Biraz tavuk yumurta işine döndü bu. Bir de şunu unutmamak lazım. Şimdi PKK dediğimiz, silahsızlanma dediğimiz, Türkiye'de silahların susması ve Türkiye'de bir daha silah kullanılmayacağına ilişkin bir yükümlülük anlamına geliyor. Aksi halde PKK'nın toptan silahsızlanması nasıl olacağı da benim için hala büyük bir soru içerdi. Bunun sebebi de PKK aynı zamanda Suriye'deki PYD demek, aynı zamanda İran'daki PEJAK demek. Her ikisinin de yönetici kademesi Kandil'de şu andaki Türkiye kökenli Kürtler olan, öyle diyeyim, kişiler. İşte Kandil diye genelleştirilen Türkiye'de ekip, PYD'nin de PEJAK'ın da yönetici kadrosu ve her hepsinin tepesinde de Abdullah Öcalan figürü var.
Peki provokatif bir soru olabilir ama Türkiye mesela PYD'nin silahlı kalmasına herhalde çok itiraz etmez. Kendi istediği yönde savaştığı müddetçe Suriye'de.
Şimdi provokatif değil, bence son derece şey bir soru. Meşru bir soru ve Türkiye'de çoklarının görmediği değil, görmeyi bile aklından geçirmedi. Yani manzarayı görmediği için bakıp bunu görmesi de mümkün olmuyor ama giderek bunu da görecek ve bu sorunun ne kadar meşru bir soru olduğu zaman içinde daha net bir şekilde anlaşılacak. Şu var, bugüne kadar yani bu sorunun, şimdi Robert Koptaş senin söylediğin bu tespitin soru bile değil, mümkün olması söz konusu değildi. Çünkü Türkiye PYD'yi, biliyoruz ki Türkiye'de PKK bile denmiyor. İşte bölücü terör örgütü. Sıfat bölücü terör örgütü deyince biz sözlükte eş anlamlı olarak, bakınız, P harfine gidip PKK'yı görüyorduk orada. Şimdi bu dil tümüyle daha henüz değişmiş elbette değil ama bölücü terör örgütünün Suriye'de güç kazanması ve Türkiye'ye ek bir güvenlik tehdidi oluşturulmasına izin verilmeyeceği söyleniyordu. Yani PYD'ye hayırdı o. Çünkü PYD PKK'dır.
Yani aslında otomatikman PYD'yi Esad'ın kucağına itmiş oluyordu Türkiye politikasıyla.
Tabii Türkiye'nin resmi söylemi biraz da propagandif amaçlarla, kısmen de inanarak, biraz takdim tehir yaparak, öyle diyeyim, Esad'ın kucağına itmekten ziyade Esad'ı müttefiki olarak görüyor zaten. Yani biz Esad'la halatları, palamarı çözdük, hasım pozisyona geçtik. PKK zaten bizim için tehdit, içimizdeki bölücü terör örgütü. Ve zamanında da Suriye'de zaten üstlenmişti liderliği, 1999'a kadar Abdullah Öcalan'ın 1998'de daha doğrusu Suriye'den çıkarılıp 1999'da ele geçirilmesine kadar zaten Suriye'de şimdikinin babası zamanındaki rejimin elinde bir kozdu. Esad'la biz Bağız rejimiyle ters düşüp kavgalı karakolluk hale geldikten sonra da o bize karşı PKK'yı kullanıyor. PKK'nın Suriye'deki adı da PYD. Dolayısıyla PYD'nin kazandığı her mevzi Suriye toprakları içindeki işte Kürt yerleşim merkezleri, o da bizim sınırımıza bitişik alanlar, bölücü terör örgütünün bir de güneyden ülkemizi kuşatmaya başlaması ve tehdit altında bırakmasıdır. Bu kabul edilemez deniyordu ve hatta bir takım böyle El-Kaide iltisaklı bağlantılı bir takım örgütlerin, kimi Selefi kuruluşların, bazı Arap aşiretlerin Türkiye toprakları kullanılarak PYD'nin kontrol ettiği yerler üzerine harekata geçmesine Türkiye'nin destek verdiği ileri sürüldü. İleri sürülmeden öte biraz o görüntü vardı açıkçası en başta. İşte Kürtçe Serekaniye, Arapça Rasulayn adını taşıyan bizim Ceylanpınar ilçesine bitişik olan yer bunun sahnesiydi. Lafı uzatmadan geri bir sıçrayım. Şimdi peki bu PYD'yi kullanma noktasına gider mi? Silahlı bir güç olarak muhafaza noktasına gider mi bu süreç? Bu şekilde gelirse Türkiye'de mümkün. Başka türlü de olamaz. Çünkü
yani Suriye'de bu durum devam ettiği müddetçe herhalde PYD'ye kimse silah bıraktıramaz.
E tabii yani şimdi şöyle bir durum var. Yani onlar da zaten argümanlarında diyor ki şu anda Suriye'de bir tür savaş var, bir tür iç savaş var. Biz bir Kürt örgütü olarak buradaki Kürtlerin güvenliğini sağlayıp yeni Suriye'de, o yeni Suriye mevcut toprak bütünlüğü içindeki Suriye'de olsa, Suriye değişik unsurlarına dağılarak da olsa, biz Kürtler olarak eski statümüzden farklı bir statüde olacağız.
Eski statü yoktu zaten.
Yoktu hiçbir çünkü şey. Yani en yakın statü, nasıl bir şey olacaksınız dendiği zaman yeni başlarında Irak Kürdistan'ında Kürdistan Bölge Yönetimi adı altında yarı bağımsız Irak Anayasası'na göre federal. Hadi hiçbir şey olmasa PYD'nin isteği özerk. Bir yapılanma olacak. Zaten PYD Abdullah Öcalan'a bağlı olduğu için doğrudan o demokratik özellik tezlerini oraya uyguladığında.
Zaten açıklamalarında da sürekli PYD Suriye Kürtlerine mesajlar oldu son birkaç açıklamasında. Hep yani sanki oradan yönü çizdi Öcalan, öyle görünüyordu dışarıdan.
E tabii yani ama çok genel sözcüklerle bahsetti. Yani ben Öcalan'la İmralı'da görüşen bazıları çok yakın şahsi dostlarım olan BDP milletvekillerine sorduğumda bu Suriye boyutunu çok genel konuşmuş. İşte Kürt halkı bölge halklarından kopmamalıdır. Araplar Arap halkıyla, yani neredeyse Kürtler oradaki Arap halkıyla veya bulundukları yerdeki Türk halkıyla bölge halkları hep birlikte bulunmalıdırlar filan gibilerden. Zaten son bu Nevruz açıklamasında da tarih tezi ortaya koyuyor ve bölge halklarının birliğine sürekli vurgu yapıyor. İşte bizi parçaladılar, böldüler, kapitalist modernite dediği, onu emperyalizm, batı, işte batılı güçler filan gibi de tercüme edebiliriz. Ve onların uzantıları tabii bölgemizdeki, ama o daha böyle bir kavramsallaştırmaya giderek şimdi, kapitalist modernite
şimdi kapitalist
diyor.
Olmayan bir demokratik moderniteye geçiriyor bizi.
Evet, o yani işte halkların birliği. Bir tür Osmanlı modelinin, Osmanlı döneminin 21. yüzyıl şartlarında diyelim, küreselleşme dünyasının şartlarında güncelleştirilmiş hali, ama içinin doldurulması gerekiyor tabii. Bir de demokratik konfederalizmden söz ediyor ki aslında Abdullah Öcalan'ı bölücü başı, terörist başı, bilmem işte bebek katili falan gibi sözcüklerle nitelemek için ve bunları telaffuz etmek suretiyle harcanan vakit yerine, ya bu adam ne diyor, kimdir, neyin nesidir diye bir okuma yapılsaydı.
En azından son 14 senede değil mi?
Tabii tabii, yani bu şu söylediği, yani bu Nevruz mesajında ki bütün unsurlar gayet kolaylıkla anlaşılabilir. o anlamda yeni bir şey söylemedi. Aslında bir televizyon ekranındaydım şeyde bu mesajı okunurken hiçbir cümlesi bana yabancı gelmedi. Ne var bu kadar peki, yeni bir şey yok mu? Abdullah Öcalan kendisini çok yakın izlemiş olanların gayet yakından tanıdığı görüşlerinin en kristalize olmuş halini çok başarılı bir mimariyle, üstelik kurguyla, öyle diyeyim, metinle kristalize olmuş, billurlaşmış halini bu Nevruz mesajı olarak sundu. Fakat tekrar sorudan kaçmamak için bir cümleyle onu tamamlayayım. Türkiye'ye ilişkin olarak en önemli vurgusu tabii bütün bu mesajda silahlı mücadelenin bir anlamda sonunun ilanı gibi bir mesaj, ama bir paradigma değişikliği olarak bunu sunuyor. Bir pişmanlık, teslimiyet, taktik manevra olarak değil, paradigma değişikliği olarak sunuyor. Paradigma değişikliği olarak sunduğu bu metnin Türkiye'de devlet tarafından karşılığı olacaksa, Türkiye'de paradigma değişikliğine doğru ilerlemek zorunda. O adımı attığı takdirde o zaman PYD ve PEJAK unsurlarını Suriye ve İran'a yönelik olarak kendi müttefikinin güçleri olarak değerlendirebilir ve muhafazasını uygun görebilir. Unutmayalım ki PEJAK aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri tarafından da İran'ı taciz eden bir kart ve koz olarak Amerika Birleşik Devletleri tarafından da muhafaza edilmesi uygun görülen, böyle deklare edilmese dahi öyle bir unsur. Hele dün İsrail ve Türkiye arasında Amerika'nın marifetiyle de ortaya çıktığı anlaşılan fotoğraf karesini görürsek, PKK silahsızlansın deyince o zaman PEJAK da, o zaman PYD de silahsızlansın.
O kadar da değil.
Yani evet.
Karin'e sormak isteyeceği sorular olduğunu biliyorum. Özellikle bu bizim arka sayfadaki Barış Ünlü'nün Türklük Sözleşmesi, İslam Sözleşmesi analizi bağlamında, Öcalan'ın konuşması, belki Tayyip Erdoğan'ın genel yaklaşımları çerçevesinde. Ama bir şarkı molası verelim. Nevroz'du bu dönüşümün simgeleştiği, en billurlaştığı nokta iki gün önce Diyarbakır'da. Arami Dikran'dan gelsin. Ermeni kökenli ama Kürtçe şarkılarıyla ünlenmiş, Kürtlerin sevgilisi olan bir sanatçı Nevroz.
Çekulalem soru zaruka kale suruze ru kale nevruze nevruze sibeye nevruze maçe gibi demeni yar gecnate piruze Nevrozumuz gine, Bihara bengine Nevrozumuz gine, Bihara bengine Kesku zaruşine, Kaliça rengine Kaliça rengine Nevroze, Nevroze Maça gibi demen yar Gecnate piroze
Evet. Cengiz Çandar'la sohbetimize devam ediyoruz. Tabii Cengiz Çandar Kürt sorununu bütün bir Orta Doğu'yu kapsayacak şekilde ve çok önceden yıllardan beri yazıp çizen, daha da önemlisi yaşayan, içeriden bildiren biri. Dolayısıyla bu Suriye PYD'leri, İran PAJAK'ları vesaire bir miktar kültür şoku yaratıyor herhalde genel şeyde. Yani hiçbir bütünlük içinde bir türlü görünemediği ve biraz önce de ifade edildiği gibi biz pek çok kıymetli zamanı işte Bölücübaşı vesaire bebek katili söylemleriyle boşa harcadığımız için. Tutanaklar Milliyet Gazetesi'nde ilk yayınlandığından beri Abdullah Öcalan'ı tabii bir de Ermeni bakış açısıyla yaşama şansımız oldu.
İşin, şanssızlık da denebilir.
O da tabii kıymetli, kendi içinde ayrı kıymetli bir deneyimdi. Sözleşmenin daha doğrusu tutanakların ilgili bölümünde Ermeni lobisi 2015'te etkili olacaktan bir bin yıllık Hristiyan öfkesini Ermenilerin, Yahudilerin, Rumların birlikte Anadolu'yu Kürtlerden def etme projelerini vesaire bahsediliyordu. Ve sonunda anlaşılan o ki bu tepkiler dile getirilmiş, kendisine aktarılmış. Nevroz'dan önce zaten bir nevi tekzip sayabileceğimiz duruma açıklık getirmeye çalışan, ben yanlış anlaşıldım, öyle de dememiştim aslında, bütün bir mücadeleyi halklar için birlikte sürdürüyorum bazında bir mesaj geldi. Benzer bir mesaj biraz önce sizin de gösterdiğiniz gibi Kürtlerden sonra hayatta ilk kez birinci sıraya yükselinen Ermeniler ve Türkmenler şeklindeki bir sıralamayla perçinlendi. Ama beni yine de oradaki İslam çatısı altında denen kısım fena halde gıcıklıyor.
Şimdi o bölüm şöyle diyor, aynen önümde metin. Kürdistan ve Anadolu tarihine yaraşır şekilde tüm halkların ve kültürlerin eşit, özgür ve demokratik ülkesinin oluşması için herkese büyük sorumluluk düşüyor. Bu Nevroz münasebetiyle en az Kürtler kadar Ermenileri, virgül Türk mü, virgül demiyor tabii de onu okuyoruz. Ermenileri, virgül Türkmenleri, Asurları, Arapları ve devam ediyor diğer halklar diye. Yani Ermenileri hiyerarşik olarak en ön kelime olarak o cümlenin orasına oturtması, en az Kürtler kadar diyerek bu şimdi senin karın gönderme yaptığın Milliyet'te yayınlanan tutanakların Ermeni gönüllerini kırmasını gidermek amaçlı olduğu besbelli anlaşılıyor. Çünkü bir de şunu unutmamamız lazım. Artık bir süredir gazete giriyor Abdullah Öcalan'ın önüne. Televizyon izliyor. Eskiden sadece radyo dinlerken illa yani bir heyetin ona Ermenileri çok kırdın demesi gerekmiyor. Kendi bulunduğu pozisyondan yarattığı sonuçları izlemiş olabilir. Şimdi bu İslam kısmı sen ne sonuç çıkardın bilmiyorum da buradaki tam anlamadım daha doğrusu da burada bir İslami beraberlik ufku çizmekten ziyade o benim algılayabildiğim o pragmatik bir amaca yönelik gibi. Yani bu yani az önce söylediğimi tekrar hatırlatma babında bir anlamda tekrar edersem, bu Abdullah Öcalan çok dikkatle izlenmiş ise son 10 senesi, en azından son birkaç senesi, yani düşünce kalıpları ne, neyi nasıl, kime söylüyor, filan. Keza Karayılan da öyle. Bu Kürtler Türkçeyi çok ustalıklı kullanma ve en karmaşık siyasi konuları, hatta teorik ideolojik meseleleri siyasi mesajlara, satır aralarına dönüştürecek dil kullanımı konusunda büyük ustalık kazandılar. Türkler, Kürtlere fena halde tepeden bakma alışkanlıklarından bir türlü sıyrılamadıkları için satır arası okuma, Kürt satır arasını, Türkçe yazılmış Kürt metinlerini okuma alışkanlığı da edinmediler. Hele hele şeytanlaştırılmış bir Abdullah Öcalan figürü zihinlerde yer etmiş olduğu için, zaten işte demin de söylediğimiz gibi bölücü başı, terörist başı, bebek katili filan, inanamıyorlar yani çok ince bir mesaj verebileceğine. Ve örneğin dün gece bir televizyon programında birisi dedi ki, ya bu adam dedi, bunları düşünecek çapta bir adam mı filan. Bir öğretim üyesi vardı. Profesör dedi ki, üniversiteyi kaç yılda bitiriyorsunuz siz? 4. Bu adam 14 yıl oldu hapiste ve sadece okuyor. Geçenlerde bir şey yayınlandı. 2000 küsur kitap okumuş şimdiye kadar. Bir de ben bu TESEV raporunu hazırladığım 2 yıl öncesinde onunla en fazla görüşmüş olan MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la konuşurken, evrilen birisi olduğunu, çok okuyan ve düşünce evrimi geçiren birisi olduğunu o bana söylemişti. Diyeceğim, bu Ermeni konusunda, Ermenilere bakış açısında, Hristiyanlara bakış açısında ve birçok başka konuya bakış açısında sabit bir pozisyonda kabul etmemekte yarar var. Evrilebilir.
Peki,
bir.
Peki şu kapitalist ama modernitede o biz yine bir mihrak olma tehlikemiz yok mudur?
Hayır, hiç sorunsuz demiyorum ve bu İslam konusunda başka bir şey söyleyecektim zaten.
Bir şey yapalım.
Bir cümle söyleyeyim.
Tamam.
Bu İslam konusunda bir İslami modelden ziyade kafasında şu anda bir müzakere sürecine adım atmakta olduğu AK Parti iktidarının destek kitlelerini, siyasi zeminine
bir mesaj vermiş.
Bir mesaj, bir çiçek oraya. Çünkü bu mektupta, Nevruz mektubunda herkese kullanabileceği bir şeyler var.
Biraz da AK Parti'nin işini de kolaylaştırmak gayesi de
yani
var.
Pragmatik ben öyle okudum.
Bir şeydi, evet. Ama ben buradan devam etmek istiyorum. Şimdi bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra bu İslam bayrağı altında birleşmek ve o tartışmanın devamını yine Cengiz Çanlar'la konuşacağız.
Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık radyo. Reklamlar.
Sadece küçük bir gülümsemede yüzümüzde 17 kas çalışır. Anlık bir korkuda bile ortalama 113 kalori yakılır. Gözler dolmadan önce 100 bine yakın kıl kökü uyarılır. Endişeyle birlikte nabzın ortalaması 100'ün üzerine çıkar. Duyguların kolay yaşanmadığını artık siz de biliyorsunuz. 32. İstanbul Film Festivali başlıyor. Akbank, festivali ve festivalde yaşanacak duyguları tüm kalbiyle destekliyor. Sizi de bekleriz.
Mart'ta World Card'la alışveriş yapın, Haziran'da ödemeye başlayın. Ödeme yaparken kasada taksit erteleme istemeyi unutmayın. Ayrıntılı bilgi worldcard.com.tr'de.
Ben özel sezin okulu öğrencisi Maya Onan. Yaşamak için, yaşatmak için vücudumuzu tanıyoruz projesinde ülkemizin yıllık ortalama kan ihtiyacının 1 milyon 800 bin ünite olduğunu öğrendik. Sevgili büyüklerimiz, kan anonslarına duyarsız kalmayın.
Mart ayında dört dörtlük değil, yüz yüzlük kampanya. Toplam 100 lira World Point. 31 Mart'a kadar World Kartınızla gıda marketi, akaryakıt, giyim ve elektronik market sektörlerinden World üye iş yerlerinde yapacağınız 100 liralık alışverişinizden sonra her 100 liralık alışverişinize 10 lira, toplamda 100 lira World puan hediye. Kazan yazıp bir boşluk bırakarak kredi kartınızın son 6 hanesini 3160'a gönderin.
Şimdi yapacağım ufak canlandırmaya sizin de katılmanızı istiyorum. Alabildiğiniz kadar derin bir nefes alın. Şimdi üzerine tekrar nefes alın ve verin. Ama hepsini değil, sadece birazını verin ve tekrar nefes alın. Ve verin. Alın. Amfizem hastalığının son evrelerinde hastalar bu şekilde nefes alıp verirler. Amfizem hastaları bunu boğulmak olarak nitelendiriyor. Eğer sigara içiyorsanız çoktan amfizemin ilk evresindesiniz demektir. Tüm sigara içenler gibi. Sizi nelerin beklediğini artık biliyorsunuz. Derin bir nefes alın ve sigarayı bırakın. Şimdi ve daima. Yeni bir başlangıç için Sağlık Bakanlığı sigara bıraktırma hattı 171'i arayın.
Reklamlar bitti. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo.
Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Emine Öz'e teşekkür ederiz.
Radyo Agos.
Radyo Agos'ta Cengiz Çandar'la sohbete devam ediyoruz. Ben Perşembe günü Öcalan'ın konuşmasının metnini okuduğumda ilk anda şunu düşündüm. Alternatif bir tarih, Türkiye tarihi okuması sunuyor Öcalan. Zaten bunu uzun yıllardır yapıyor aslında. Kürt hareketinde yükseldiği temellerden biri zaten bu alternatif, eleştirel, kritik tarih okuması. Hani Kemalist, milliyetçi, devletçi tarih okumasına karşı başka bir tarih anlayışı ve dolayısıyla gelecek tahayyülü sunuyorlar. Muhafazakarların da böyle bir tarih okuması var Türkiye'de. Yani Kemalizm eleştirisine dayanıyor. Daha çok İslam'ın şekillendirilme çabası devlet tarafından laiklik eleştirisi şeklinde tezahür ediyor. Ama güçlü orada da öyle bir damar var. Ben Öcalan'ın konuşmasında bu iki damarın, iki eleştirel damarın birbirine yaklaştığını gördüm. İlk defa belki de tarihte. Ve bunu önemli buluyorum. Yani Kemalist tarih yavaş yavaş artık hızlı hızlı aslında çözülüyor Türkiye'de. Yerine yeni bir tarih anlayışı, dolayısıyla yeni bir Türkiye, yeni bir biz anlayışı konacak. Sorum şu. Burada biraz önce pragmatik dediniz. Hani bazı mesajları, İslam'a yapılan vurguyu, Kürtlerle Türklerin bir arada yaşamını İslam bayrağı altında simgeleştirmesi Öcalan'ın. Anlıyorum bunun pragmatik olduğunu. Ama bu sonuçta nereye varır bu tarih okuması? Nasıl bir gelecek tahayyülünü sunar bize diye düşündüğümde bu İslam vurgusu Karini olduğu gibi beni de hani Türkiye'li Müslüman olmayan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak tedirgin ediyor en azından. Rahatsız etmese de tedirgin ediyor. Buradan gerçekten hepimizi kapsayacak bir gelecek tahayyülü çıkar mı? Hem Öcalan'ı göz önüne alarak hem onun muhatabı olan muhafazakar cenahı şu anda göz önüne alarak siz ne düşünürsünüz bu konuda?
Yani tabii biz yine olmuş bitmiş bir durum varmış zihin arka planından hareket ediyoruz. Yani sanki Abdullah Öcalan Tayyip Erdoğan'ın yanı başında yeni Türkiye'nin kurucu unsuruymuş gibi ön kabulden hareket ediyoruz. Gerçi Abdullah Öcalan da uğraştığı ve varmak istediği yer.
Ama bunları bu birer sonuç olarak kabul edebiliriz. Yani vardığı noktayı, Erdoğan'ın genel yaklaşımını vesaire. Hani kişisel şeylerden ziyade Türkiye tarihinin getirip oluşturduğu zihniyetlerin cisimlenişi olarak görebiliriz pekala.
Şüphesiz ama daha yani unutmamamız, akılda tutmamız gereken bir durum var. O da Abdullah Öcalan hali hazırda ömür boyu ağırlaştırılmış ömür boyu hapis hükümlüsü olarak içeride.
Ama işte Anadolu'dan Mezopotamya'ya diye bir şeyle çıktı, coğrafi kapsayıcılıkla karşımıza. Biz kale alıyoruz kendisini.
Biz onun dışarı çıktığını varsayıyoruz.
Hayır, biz de kale alıyoruz. Ben de kale alıyorum. Çok önemseyerek kale alıyorum. Doğru. Peki o varsayım üzerinden hareket edersek, yani söylediğiniz, biz Türkiye'nin Hristiyan azınlıkları olarak Abdullah Öcalan'ın da ortaya koyduğu bu yaklaşımla buluşabilecek olan Türkiye'nin gelecekteki iktidar güç kodları bakımından tedirgin olmalı mıyız? Olun. Hep birlikte olmalıyız. Siz doğrudan Hristiyan kimliğinizle olmalıyız. Biz başka bir gelecek tasavvurunu, bütün insanların eşitliği anlamındaki gelecek tasavvurunu güden, işte bunun da en geniş anlamda demokratik hukuk devleti çerçevesinde güvence altına alınabileceğini savunan insan olarak biz de olabiliriz. Ama illa öyle olacak demek değil. Bir iki nokta var. Demin Karin'in söylediği bu İslam vurgusunun olduğu tek yerin giriş cümlesi önemli. İleride bir cümlesi daha var. Sizi, yani getirdiğiniz argümanı meşru kılan, teyit eden, onunla birleştirerek söyleyeyim. Şimdi o cümlede girerken İslam sözcüğünü kullandığı, diyor ki, bugün kadim Anadolu'yu Türkiye olarak yaşayan Türk halkı bilmeli ki Kürtlerle bin yıla yakın İslam bayrağı altındaki ortak yaşamları kardeşlik ve dayanışma hukukuna dayanmaktadır. Yani Kürtlerle Türkleri İslam bayrağı altında bin yıl birlikte yaşamak birleştirmiştir diyor. Fakat cümlenin girişi çok önemli. Bugün kadim Anadolu'yu Türkiye olarak yaşayan diyor. Yani senin için Türkiye dediğin yer ey Türkler. Bizim zaten yerleşik bulunduğumuz ve adı Türkiye olmadan önce kadim Anadolu diye niteleyeceğimiz bir yerdir diyor. Ve ondan sonra peki siz geldiniz. Bizi de öyle ayrı bir unsur olarak görmeyin. İslam bayrağı altına bir arada bin yıldır yaşıyoruz işte diyor. Ve bu sözcüğü kullanıp bu yaklaşımı ortaya koyarak kendisiyle bu süreci başlatmış olan Tayyip Erdoğan'ın dayandığı ideoloji ve o ideolojiyi paylaşan ve onun içinde milliyetçilik şeyi de var, tonları da var. Geniş halk kitlelerine ya yeni bir şekilde algılayın Abdullah Öcalan'ı gibisinden bir bu süreci düzgün bir şekilde hedefine götürtecek bir mesaj içeriği var orada. Pragmatizm unsuru burada. Şimdi asıl varacağım şey hemen altındaki paragrafta diyor ki Orta Doğu'nun temel iki stratejik gücü olarak kendi öz kültür ve uygarlıklarına uygun şekilde demokratik modernitemizi inşa etmeye çağırıyorum. Kim iki temel stratejik gücü olarak Orta Doğu'nun bu demokratik moderniteyi inşaya çağırdı? Türkler ve Kürtler. Bunların arasındaki yapıştırıcı bahane kadim Anadolu'yu paylaşmaları, ortak ev olarak iki az önce Robert'in gönderme yaptığı anlamdaki o yeni tarih okuması. Ve oradan zaten hareket edip diyor ki bütün bunları niye söylediğini ifade etmek isterken Çanakkale'de omuz omuza şehit düşen Türkler ve Kürtler Kurtuluş Savaşı'nı birlikte yapmışlar. 1920 Meclisi'ni birlikte açmışlardır. Ortak geçmişin önümüze koyduğu gerçek, ortak geleceğimizi de birlikte kurmamız gerektiğidir. TBMM'nin kuruluşundaki ruh bugün de yeni dönemi aydınlatmaktadır. Şimdi bu gelecek tasavvurunu koyuyor. Bu kadar lafı ben geçmişimizin ortaklığını vurgulamak için ondan ötürü söz ettim diyor ama şunu demiş oluyor aynı zamanda. Biz ortağız. Geçmişte ortaktık. Sen bizim ortak olduğumuzun farkında olmadan davrandın. Halbuki ortaktık. Geleceğimizi de ortak olarak kurmamız lazım. Kim olarak? Türkler ve Kürtler olarak. Şimdi burada biz neredeyiz?
Kadim Anadolu.
Kadim Anadolu'nun Kürtlerden de belki daha kadim bir topluluğu ya da Kürtler kadar kadim toplulukları da var. Biz bunun neresindeyiz? Dediğiniz vakit orada kısa devre yapma ihtimali fevkalade güçlü. O zaman bu tezlerin madem demokratik modernite diyorsun, kapitalist moderniteye karşı, bu demokratik sözcüğündeki demokratiklik alanı Kürtlerle veya bir başka etnisiteyle değil, demokratik kavramının gerçek anlamını içeren her şeyle doldurulmalıdır diye mücadeleyi Abdullah Öcalan'ın zihin kalıplarını açacak yeni bir evreye taşımak gerekiyor.
Orada ben Osman Baydemirli, Abdullah Demirbaş'ın özellikle belediyecilik anlayışında simgeledi o çoğulcu, çok kültürlü, çok dilli
ve tamamen uygulamaya dayanan, hayatta karşılığını bulan
yaklaşımın o kontak yapılan yerdeki sorunu çözebileceğini umuyorum. Hani zurnanın zırt dediği yer belki de gerçekten orası ve hepimizi sadece bu kaygıları gayrimüslimler olarak dile getirmiyoruz. Hani Türkiye vatandaşları olarak, yurttaşlar olarak dile getiriyoruz. Hani vatandaşlıkta buluşacağımız, hepimizin kendimiz olarak hem aynılıklarımızla hem farklılıklarımızla var olabileceğimiz bir yeni paradigma demek aslında o. Bizim arka sayfada Barış Ünlü, bu Ferda Balancar'a verdiği röportajda Ankara Üniversitesi SBF'den Türklük Sözleşmesi, İslam Sözleşmesi'ni bozdu 1924'ten sonra diyor. Yani Kürtlerle Türkler arasında bir İslam Sözleşmesi vardı, Abdülhamit döneminden gelen. Bu Türklük Sözleşmesi'ne doğru kırıldı tarihin yolu ve Kürtler buradan dışlandı. Şimdi belki yeniden 1924 öncesine bir geri dönüş, İslam söylemi altında bir ortaklaşma aranıyor deniyor. Ben orada işte o İslam Sözleşmesi'ne kırılan noktanın vatandaşlık sözleşmesi gibi bir yerde buluşabileceğini umuyorum.
Biz tekrar kırılmayalım hep beraber diye ümit ediyoruz.
Doğru, yani şu var. Ben bundan 3 hafta önce Hakkari'de konuşurken kendi bu yakın geçmişte çıkmış olan bu Mezopotamya Ekspresi adlı kitabımda da gönderme yaptığım bir husus var. İdrisi Bitlisi Kürt alimi ile Yavuz Sultan Selim'in yaptığı bir mutabakat var. İşte Türk yani Osmanlı döneminde Kürtleri bünye içinde tutan bunun pratik anlamı Kürtlerin kendi içinde serbest özerk olmasıdır. Yani Kürtlerin mirlikleri var, işte prenslik anlamında birkaç tane. Babadan oğla geçiyor hanedanlar ve Kürtler iç işlerinde tamamıyla bağımsız gibiler. Neye karşı oluyor bu? Bu Sünni kimliği üzerinden Kürtlerin Osmanlı sarayının da Sünni kimliğiyle buluşarak Safevi Şii, daha sonra Kaçar filan, ama hepsi de Türk hanedanı üstelik bunların. Şii İran'a karşı bir Sünni beraberliğini ve jeopolitik tamponu ifade ediyor. Bu durum, yani Türkler ile Kürtler arasında yüzyıllarca devam eden sözleşme güncellenmek zorundadır dedim. Şiddetli itirazlar geldi çünkü PKK'nın kendi Kürt milliyetçi akımı İdris Bitlisi'yi hain gibi görmeye alışmıştı. Yani Kürtleri Türklere satan adam, öyle bir tarih okuması. Fakat PKK birkaç kez daha tarih okuması yaptı ve son birkaç yıl içinde, tabii teorik pozisyonları koyan da Abdullah Öcalan o harekette, İdris Bitlisi'ye ilişkin hain söz şeyi sıfatı düşmeye başladı ve giderek öyle bir evrildi ki bu az önce Ağustos'ta çıkan röportajdaki göndermeye kadar geldi ve mesela Hamidiye alayları konusu es geçilir oldu. Oysa o Kürtlerin Abdülhamit döneminde, işte şimdi sizin gönderme yaptınız, yine diğerleriyle hanedanları, illa Türklerle toplum olarak değil ama Osmanlı siyasi erkiyle buluşma noktasıydı. O kimin üzerinden oldu? Ermeni kanı üzerinden oldu. Örneğin. Şimdi yeni bir tarih okuması yapma ihtiyaçları var. Yani İdris'i Bitlisi'yi nasıl yeniden yorumluyorlar ve bu doğru, yani İslami sözleşmeden Türklük sözleşmesine geçildiği anda bugünkü parametreleriyle Kürt sorunu çıktı. Hadi İslam sözleşmesine dönelim, öyle çözelim. Ki deminden beri konuştuğumuz hususlarda Abdullah Öcalan'da bunun ipuçları ortaya atılıyor gibi bir algılamanız var. Doğru. Fakat artık öyle de çözemeyiz şeyi, Kürt sorunu. Çünkü demokratik modernite diye Abdullah Öcalan'ın beynini çok zorladığı küreselleşme dünyasının parametreleri farklı bir şeyi, dili, söylemi ve algılamayı gerçekten davet ediyor. Orada sizin dediğiniz husus demokratik hukuk devletinin eşit vatandaşlık çerçevesidir. Orada da etnik gönderme yoktur. Fakat o bir kendi başına bir özgürlük alanı olduğu için Kürtlerin de öz yönetimini büyük çoğunlukla bulundukları bölgelerde kendiliğinden bir arada getirecektir. Ama gördüğüm kadar çok uzun bir yolumuz var her anlamda, ideolojik, teorik konuları da olsun, tartışmak bağlamında.
Hayat devam ediyor. Demokratik mücadele de durmuyor. Silahsız bir şekilde bundan sonra bu konuları tabii şiddetsiz bir ortamda tartışmaya
devam edeceğiz. En önemlisi o bu mesajı. Yani bütün bunları şiddetsiz bir ortamda tartışabilirlik noktasına gelmek.
Yine devam edeceğiz. Hasan Cemal'in milliyetten ayrılmak zorunda kalması üzerinden medyaya bakacağız. Ama ondan önce bugünün anlam ve önemine binaen yine Kürtçe bir şarkıyla devam edelim. Bir Irak Kürdünden geliyor. Barzani hareketi içinde Kürt siyasetine de katılmış. Cezaevinde zulüm görmüş Tahsin Taha. Siyasi olmayan eğlencelik bir şarkıyla Seyrani Meyle gelsin.
Thank you.
Radyo Agos'tan tekrar merhaba. Mikrofonları karıştırdık.
Heyecan tabii.
Arada fotoğraf çektirdik çünkü yeni stüdyonun
tam görmemişim programı olmuş ve mekanı olmuş hali var.
Hasan Cemal'le ve medyanın hali pür melaliyle devam edelim dedik. Sürmanşete biz taşımak istedik Hasan Cemal'i. Biraz göstermek istedik bu konudaki tepkiselliğimizi ve üzüntümüzü. Biz Hasan Cemal'in milliyetten ayrılmak zorunda kalmasına elbette ki çok üzüldük. Ama ondan daha da çok üzen medyada bu anlamda neredeyse aslında yaprak kımıldamamış olması. Yani konuşuldu elbette ki, gündem oldu, tartışıldı, eleştirildi başbakanın tavrı ya da milliyetin tavrı. Ama hani bunun eylemselliğe döküldüğü bir nokta asla oluşmadı ve kimse de ya bunu kabul edemem, ben bunu kabul edemediğim için de şöyle bir şey yapıyorum demedi. Bir gün yazmıyorum işte ya da hep beraber bir şey yapalım, bir eylem yapalım, bunun kabul edilemeyeceğini gösterelim diye bence meslek onurunu asıl savunacak bir tavır içine girmedi. Siz de herhalde bundan mustaripsiniz.
Hayır.
Değil misiniz?
Değilim çünkü ben bu konuda aşılıyım, bağışıklığım var. Şaşırmıyorum. Bir vesileyle de, birkaç vesile de hatta yazdım da yine son günlerde yazdım. 28 Şubat'ta Andıç'a maruz kaldıktan sonra, daha sonra adının Andıç olduğu malum gelişmeye, o sırada kendi meslek ortamımın manzarasını gördüğümde duyduğum hayal kırıklığı, o gün bugün ben de Türkiye'de medya ortamından bir şey beklememek gerektiği duygusunu uyandırdı. Hiçbir güvenim yok. Benim, hatta yani bir vesileyle birkaç gün önce yazdığımda medya benim için o gün bitmişti dedim. Yani şu anda medya benim işte hayatımı kazandığım ve işimi iyi yapmak dürtüsüyle öyle yapmaya çalıştığım bir alanı ifade ediyor. Yoksa benim için bir saygınlık ölçüsü falan değil medya. Tam da Hasan'ın başına, Hasan Cemal'in başına gelen durumlardaki performansı nedeniyle öyle. Dolayısıyla bir, hiçbir şekilde şaşkınlık yaratmadı.
Mustarip misiniz? Niye değilsiniz?
Kapattım kendimi.
Artık yani, beklenti içinde değil mi?
Kepenk indiği için yani muzdaripliği düşünmedim. Hasan muzdarip olabilir diye düşünüp sürekli onunla beraber oldum o ortamlarda. Karısına da dedim ki ya bu biraz şey gibidir. Asıl ilk günler bir sürü adam arar sorar, işte eve gelir filan. Bir ölüm hadisesi gibidir. Taziye evinde böyle bir canlılık olur, ondan sonra zamanla daha fazla koymaya başlar. Muzdarip değilim ama Türkiye'de o kadar polarize bir siyasi ortam var ki. Ve özellikle de medyanın çok büyük bölümü iktidar tarafından kontrol edilebilir olduğundan ötürü bu işin arkasında Tayyip Erdoğan'a karşı boyun eğmiş medya patronajı algısı yerleştiği andan itibaren Tayyip Erdoğan yanlısı medyanın tümü çekildi. Bu olaya bir tepki vermeme anlamında. İkincisi de patronajın çok önemli bir bölümü Tayyip Erdoğan'ın gazabına uğramama dürtüsüyle davrandığı için neme lazım dedi. Hiçbir şaşırtıcılığı yok.
Peki durumun şey, ama mümkün müdür? Ben hakikaten cahilce soruyorum. Yani tamam, kitlesel bütün medyayı kapsayacak bir şey o beklememek gerektiği aşikar, ama en azından böyle önemli bir çekirdeğin bir tavır gösterdiği bazı önemli köşe yazarları, ağırlıklı isimlerin ya hani bunu biz kabul edemeyiz diyebileceği bir şey, bir başlangıç mümkün değil midir? Yoksa çünkü böyle gidecek demektir. Sürekli birileri teker teker alınacak medyadan.
Sonuçta bu eşikten de geçilmiş oldu. Bir de Hasan Cemal'in yazamadığı, sizin sürekli saldırıya maruz kaldığınız bir barıştı. Nasıl bir barış diye de hani en azından biz muzdaribiz, öyle diyeyim.
Hayır, ondan ben de muzdaribim. Zaten bir Hasan Cemal'in yazamıyor olması başına benzer durumların gelebileceği kuyrukta sıranın bana geldiği duygusunu veriyor. Zaten sosyal medyada sırada benim olduğum söylüyor. Bir kere kendini savunma refleksiyle muzdaribim durumdan, yani o anlamda muzdaribim.
Sonunda muzdarip ettik.
Yani şu var yalnız, Hasan Cemal'in içine sokulduğu durumun yankılanması öyle oldu ki başbakan açıklama yapma ihtiyacı duydu. Ben yokum bu işin arkasında. Benim adımın karıştırılması çok rencide eder.
Ama herhalde şöyle çocuklar bile böyle inanmadı buna.
Önemli değil.
Açıklamanın yani kendisinin ifşa ettiği dinamikler de çok vahimdi. Hani tavsiye ettim de şöyle dedim. Fikrim soruldu ama tüh tüh falan.
Evet ama yani yine şeyle Bülent Arınç Başbakan Yardımcısı açıklama yaptı. Hüseyin Çelik açıklama yaptı. Yalçın Akdoğan Başbakan'ın çok yakın çevresi bilinen. Biz yokuz. Biz de çok üzüldük. Birisi işte Yalçın Akdoğan galiba Hasan Cemal benim için akil adamdır Kürt meselesini diyor. Birisi bilmem ne diyor. Bu kendiliğinden sanki Hasan Cemal'in içine itildiği durum böyle şeylerin tekrarlanamaması bağlamında bir caydırıcılık da üretti gibi gözüküyor. Belki bu Hasan Cemal'in tekrar geri dönmesinin kapılarını da belki açar ama vahim bir olaydır. Bence de şu anlamda yani Karin'in söylediği çok doğru. Şu dönemde Kürt sorununun çözüm rotasına girdiği izleminin oluştuğu bir dönemde bu işin lokomotiflerinden biri olan Hasan Cemal Türkiye'de yazamaz duruma düşülüyorsa o zaman her zaman bizim kafamızda hepimizin, bütün toplumun bu iş nasıl olacak, bu ülkeye nasıl barış ve çözüm gelir duygusunun uyanması son derece meşrudur. Ama bütün bunlar bu ürettiği caydırıcılıkla birlikte Hasan Cemal'in tekrar geri dönmesine yol açarsa fevkalade bir şey olur tabii.
Benim için de siyasetin pek temiz bir kurum olmadığının çok farkındayım. Hani siyaset sonuçta özellikle Türkiye gibi ülkelerde gücü kullanmanın aracı. Tayyip Erdoğan da öyle yapıyor. Benim için medyanın riyakarlığını bir kez daha görme vesilesi oldu.
Ama siyasetin bile durumdan vazife çıkardığı bir yerde hakikaten tersten de bir vazifede basın çıkarsa biz de iyi yönde şaşırsak fena olmazdı.
Umalım ki sizin dediğiniz gibi hani bu tepki en azından bu işin bu kadar çok konuşuluyor olması siyasetin de geri adım atmasına ve Hasan Cemal'in de gazetesine geri dönmesine yol açar. Değişik bir program oldu bu hafta. Radyo Agos'un formatından çok farklı. Cengiz Aktar'ı konuk aldık ve bir sürü.
Aktar'ı mı? Aman Allah'ım.
Özür dilerim. İlk programda Cengiz Aktar gelmişti bizde.
Hep karıştırıyorlar ve bu karıştırılmaya şiddetle ikimiz de tepki
memnun değilsiniz. uzun uzun konuştuk. Daha da konuşurduk. Cengiz Çandar'ın konuşası var. Bizim de sorusumuz var.
Biz devam ederiz sonrasında.
Radyo Agos'u bu haftalık kapatıyoruz. Cengiz Çandar'a çok teşekkür ediyoruz. Agos'un internet sitesinde hafta sonu Eki Şapkir yeni yazılar ve güzel dosyalarla yayında bu sabah itibariyle. Onu takip etmeyi ihmal etmeyin. Haftaya görüşmek üzere.
Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.
Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Emine Öz'e teşekkür ederiz.